Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21'de 1400 Hicri Kameri, 8 Cemadüs-Sani 1443 ve miladi 11 Ocak 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla Siyasan Aleyh Sayın Rahmetullah Şerifi ile AKP'nin izlediği politikalar üzerinden yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, 2021'de Suriye gelişmeleri, Kazakistan protestolarında icnabilere müdahalesi ve Neçubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran ve Doha ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptı. İran hükümet sözcüsü, İran'ın tüm ülkelerle siyasi ve ekonomik münasebetlerini geliştirmek peşinde olduğunu belirtti. Meclis Başkanı galiba 5 ülkenin milli bayramını kutladı. Mihal Ulyanov, Viyana görüşmeleri çeşitli formatlarda sürüyor dedi. Pekin, İran ile stratejik ortaklığı güçlendirmeye hazırız açıklamasında bulundu. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çin'e gidiyor. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ve Doha ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptı. Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Katar Emiri ile görüşmesinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile iki tür görüşme gerçekleştirdi. Bakan Emir Abdullahyan, bu görüşmelerde İran ve Katar'ın münasebetlerinin ikili ve bölgesel işbirliği çerçevesinde olduğunu işaretle ticaret, ekonomik ve yatırım alanlarında işbirliği ebadının geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Katar Dışişleri Bakanı da görüşmede bu ülke liderliğinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesi ve pekişmesi noktasındaki görüşlerini anlatırken Katar'ın ekonomi dahil çeşitli alanlarda İran ile münasebetlerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Afganistan ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda iki bakan tarafından ele alındı.
Umman temasları ardından Doha'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Ali Sani ile görüştü. Umman temasları ardından Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Ali Sani ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan bu görüşmede Cumhurbaşkanı reisinin selamlarını Katar emirine iletti. Görüşmede iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirme yolları ele alındı. Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri, Afganistan ve Yemen meselesi de bu görüşmede ele alınan diğer konulardı. İran'ın bölgesel tutumunu açıklayan Emir Abdullahyan, bölgedeki ülkelerle ikili ve çok taraflı formatlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Thani ise ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemine değinerek ülkesinin işbirliklerini geliştirmekten yana olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca Doha ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Umman temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ikili ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Abdullahyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada Katar ziyareti sırasında önce Katar emiri sonra Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak demişti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Ummanlı yetkilerle görüşmek için dün Maskat'a gittiği belirtildi. Emir Abdullahyan Umman ziyareti sırasında Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Bakanlar Kurulu'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Ali Said ile görüşmüştü. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, 13. hükümetin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme politikası çerçevesinde bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretinin devamında Umman ve Katar'ı ziyaret etti. Bakan Emir Abdullahyan dün Umman'daki üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği önemli görüşmelerin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Doha'ya vardığı sırada yaptığı açıklamada Umman ve Katar'a yaptığım iki günlük bölgesel gezi reisi hükümetinin komşuluk politikasını güçlendirmeyi amaçlıyor dedi. Umman'a yaptığı ziyaretin ayrıntılarını açıklayan Emir Abdullahyan salı sabahı Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada hem Umman Başbakanı hem de mevkidaşı ile bazı ikili meseleleri görüştüğünü ve ikili siyasi işbirliğine yönelik bazı ortak konularda istişareler yapıldığını söyledi. Ekonomik alanda koronanın kontrolü nedeniyle iki ülke arasındaki tekne ticaretinin yeniden başlatılması konusunun odak noktası olduğunu ve Umman tarafının da bu konuyu takip etmeye söz verdiğini dile getiren Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Çabahar Limanı'na yapılacak yatırım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak yatırım hakkında da görüştük. İki ülke vatandaşlarının iş ve kamusal faaliyetlerde bulunma sorunlarından biri İran ve Umman hava yolları seferlerinin yeniden başlaması olduğunu ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabık kalındığını söylemem gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Yemen, Afganistan ve Filistin meselesi gibi bölgesel meseleleri ve uluslararası düzeyde nükleer müzakereler ve Viyana'daki yaptırımların kaldırılması müzakereleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarına değinen Emir Abdullahyan, bildiğiniz gibi geçmişte Umman bu müzakerelerin nükleer anlaşma şeklinde sonuçlanmasında hem çok taraflı düzeyde hem de bazı batılı taraflarla ilgili olarak rol oynadı ve Umman bu müzakerelerin tekrar sonuçlanması için çalışıyor diye konuştu. Ummanlıların samimi niyetleri olduğunu ve müzakere masasının iyi bir anlaşmaya varmasına yardımcı olmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Emir Abdullahyan, Katar ziyaretinin amaçlarını da aktararak, "Katar'da önce emirle sonra da meslektaşımla görüşeceğim ve doğal olarak bu ülkede ikili, bölgesel ve uluslararası bazı meseleler bizi ilgilendiriyor." diye ekledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Doha'da Hamas lideri Haniyeh ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin işgali karşısında Filistin direnişi ve halkının meşru savunma hakkını desteklediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün Doha'daki temasları çerçevesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri İsmail Haniyeh ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Emir Abdullahyan, Filistin meselesine ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli yaklaşımını işaretle Batılılar tarafından desteklenen çocuk katili işgal rejimi İsrail'in Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye, Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik barbarca cinayetlerine kınadı. Bakan Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin işgali karşısında Filistin direnişi ve halkının meşru savunma hakkını da desteklediğini belirtti. Görüşmede Hamas lideri Haniye de İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin halkına Siyonist rejimin süregelen saldırıları ve işgaliyle mücadele yolunda verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederken bu rejimin asiliklerine karşı İslam ve Arap ülkelere ve uluslararası camianın kararlı bir yaklaşım sergilemelerini istedi.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, Tahran'ın bölge ülkeleri ve komşular başta olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme peşinde olduğunu belirtti. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan İran hükümet sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerine ziyaret programının siyasi ve ekonomik öncelikler ve etkileşimler çerçevesinde takip edildiğini vurguladı. Bahaduri Cehrumi, Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti hakkında ise İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gideceğini kaydetti. Hükümet sözcüsü İran'ın diğer ülkelerden alacaklarının nasıl tahsil etmesine ilişkin olarak da İran'ın diğer ülkelerden alacaklarının tahsilat tarzı arasında fark olduğuna işaretle ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin karşılanması bağlamında bir sorunun olmadığını vurguladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 25 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1961 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.940'a, vaka sayısı 6.210.298'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1619'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.054.670'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının 124.042.534 dozu geçti.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiban, 5 ülkedeki mevkidaşlarına ayrı ayrı gönderdiği mesajlarında bu ülkelerin ulusal günlerini kutladı. İslami Şura Meclisi Başkanı galiba Filistin, Küba, Hindistan, Avustralya ve Togo Cumhuriyeti parlamento başkanlarına ayrı ayrı tebrik mesajları gönderdi. Galiba bu ülkelerin milli günlerini kutlayarak parlamentolar arası ve muhtelif alanlarda işbirliğini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Viyana'da yaptırımların iptali için görüşmelerin çeşitli formatlarda sürdüğünü belirtti. Viyana'da Rus heyetine başkanlık eden Ulyanov, bugün paylaştığı yeni tweetinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin heyetlerden hiçbirinin sürecin gerisinde kalmamak için çeşitli yapı ve formatlarda devam etmekte olduğunu vurguladı. İran ile 4+1 grubu arasındaki 8. tur görüşmeler geçtiğimiz hafta pazartesi günü Viyana'da başladı. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildiriyor. Tahran, karşı tarafın yaptırımların iptali için ciddiyetini göstermesi ve yaptırımları kaldırması halinde anlaşmaya varma süresinin de daha kısa olacağını bildiriyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran Dışişleri Bakanı'nın bu ülkeye yapacağı ziyaretini işaretle Pekin'in Tahran ile stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti. Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın bu hafta Cuma günü Pekin'e ziyaret gerçekleştirdiğine işaretle Pekin'in İran ile stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Çinli diplomat İran Dışişleri Bakanı'nın Pekin'de kendi mevkidaşı ile görüşeceğinin altını çizdi. İran ile Çin arasında 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle ikili münasebetlerin ivme kazanacağı ve daha da gelişeceği bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Melbu Çavuşoğlu yarın Çin'e gidecek. Türkiye'den yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri de dünden başlayarak Cuma gününe kadar Çin'i ayrı ayrı ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin ve İran temel konularda birbirlerini destekliyorlar dedi. İran Dışişleri Bakanı dün Emir Abdullahian'ın da iki ülke tarafından imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını da görüşeceğini açıkladı. Bakanlık, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin dün ve bugün Bahreyn ve Suudi Arabistan bakanları ile bir araya geldiğini ve İran nükleer anlaşmasına yönelik müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.
Afat, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 4.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afat ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 4.07'de Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneybatısı açıklarında 4.6.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Alamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Sosyal medyada depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada Mersin, Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır denildi. Öte yandan AFAD, Antalya Elmalı İstasyonu depremin sesinin kaydedildiğini belirterek Twitter'dan paylaştı.
İşgal güçlerinin dün bir Zeyt Üniversitesi kampüsüne girerek öğrencilere saldırmasını ve bazı öğrencileri gözaltına almasını protesto amacı ile Batı Şeria'daki Elbire şehrinin kuzey girişinde yer alan Beyt İl Askeri Kontrol Noktası'nda düzenlenen öfke gösterisine işgal güçlerine müdahalede bulunması çalışmalara neden oldu. İşgal güçlerinin taş atan ve lastik yakan eylemcilere yoğun bir şekilde plastik mermilerle ve zehirli gaz bombaları ile saldırıda bulunduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından verilen bilgilerde bir eylemcinin başından plastik mermi ile yaralandığının tespit edildi. Çok sayıda eylemcinin atılan gaz bombalarından etkilendiği ifade edildi. İşgal rejiminin dün bir Zeyt Üniversitesi'nin kampüsüne girerek bazı öğrencilere gözaltına alması, bazılarını yaralamasını protesto amacı ile öğrenci teşkilatlarının çağrısıyla yapılan öfke gösterisine söz konusu üniversitenin öğrencilerinden çok sayıda kişi katıldı. Dün işgal güçlerinin işgal zindanlarında hasta olduğu için yoğun bakıma alınan kanser hastası Esir Nasır Ebu Hamid ile dayanışma amacı ile kurulan çadırı ziyaret eden öğrencilere saldırdı, bazılarını yaraladı, bazılarını gözaltına aldı haber verilmişti. Olayla ilgili olarak verilen haberlerde gözaltına alınan öğrenciler arasında Bir Zeyt, Üniversitesi İslami Kitli Organizatörü İsmail Elbergüsü'nün yer aldığı bildirilmiştir. Bu arada Hamasan üniversitelerdeki öğrenci hareketi durumundaki İslami kitle bugün yaptığı açıklamada işgal güçlerinin dün Bizeyit Üniversitesi'ne yönelik baskını Filistin yönetiminin güvenlik teşkilatı ile işbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirdiğini dile getirdi. İslami kitle bugün Filistin Enformasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Filistin güvenlik güçleriyle işbirliği ve koordinasyon içine girmeden böyle bir baskını gerçekleştirmelerinin pek mümkün olmadığını hatırlattı. Hamas olayla ilgili açıklamasında baskını kınarken bunun çirkin bir suç olduğunu dile getirdi.
Yemen ordusu bu ülke güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir casus İHA'sını düşmanca eylem yaparken düşürdüğünü duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, ülkenin güneyinde yer alan Şebva vilayetinde Yemen güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait casus İHA'sını karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını bildirdi. Sözcü, düşürülen Birleşik Arap Emirlikleri İHA'sının Şebve'ye bağlı aynı ilçesi hava sahası üzerinde hasmane operasyon gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti. Son bir senede Yemen'in savunma ve taarruz kabiliyetleri artan şekilde güçlenmiş ve savaş alanında güç dengesinin değişmesine yol açmıştır.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Afzal Saparbeklu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi üniversite ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenledi. Son durumu değerlendiren Saparbeklu, Kazakistan'ın yurt dışında iyi eğitilmiş silahlı saldırganlar arasında radikal İslamcı gruplar arasında sıcak noktalara karışma konusunda uzman kişiler var. Maalesef Kazakistan bu tip koordine şiddet eylemlerine hazır değildi. 11 noktada saldırı düzenlendi. 9 bölgede kontrol noktaları da ele geçirildi. Kolektif barış gücünün bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine ülkeye geldiğine ve geçici olarak görevine devam ettiğini söyleyen Büyükelçi, durumun şu anda istikrara kavuştuğunu belirtti.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyeleriyle beraber Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Rusya'nın bunu yaparak Kazakistan'ı işgal ettiği ya da saldırganlık gerçekleştiren taraf olduğuna ilişkin yazılanların saçmalık olduğunu söyledi. Sputnik'in haberine göre Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kazakistan liderlerinin çağrısı üzerine kolektif güvenlik anlaşması örgütü ülkelerinin bu ülkede başlattığı barış gücü misyonu ilişkin şunları söyledi. Bu operasyon akan kanı durdurdu. Buna rağmen hiç de iyi analist olmayan, durumu iyi bildiği dahi söylenemeyecek, bu dünyada yaşamıyor gibi görünen ve profesyonel olmayan insanların Rusya'nın işgalci ve saldırgan olduğuna dair yazdığı saçmalıkları okuyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Kazakistan'a barış gücü misyonu göndermesine Batı'nın verdiği tepkiyi değerlendiren Rus diplomat, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nün işini çok üst düzey bir doktorun işini yaptığı gibi yaptı ve Kazakistan'daki durum anında önceden belirtilen seviyeye getirdi dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın Umman ve Katar ziyareti etrafında. İran'ın komşularla ilişkileri geliştirme amacıyla dış ilişkiler alanındaki diyalog hızı artmıştır. Bu sürecin devamında İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün üst düzey bir heyet başkanlığında Umman'a gitti. Bakan Emir Abdullahyan Umman'ın ardından Doha'ya geçerek Katar yetkilileriyle görüşmelerine devam etti. Viyana'da İran'a karşı zalimce yaptırımların kaldırılması için Viyana görüşmeleri ciddiyetle takip edildiği, bazı baskı ve engelleme çabalarına rağmen görüşmelerde somut ilerlemeler kaydedildiği bir sırada Bakan Emir Abdullahyan bölge ülkelerine ziyaret gerçekleştiriyor. Son günlerde Türkmenistan ve Tacikistan başta olmak üzere komşu ülkelerin bazı yetkilileriyle İran yetkilileri arasında görüşmeler ve oturumlar gerçekleşmiştir. Fars Körfezi havzasında İran'ın güney komşuları da gönderdikleri mesajlarda İran ile ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını deklare etmişlerdir. Bu doğrultuda İran ve Suudi Arabistan heyetleri arasında ilişkilerin yeniden başlaması için görüşmelerin başladığı ve yanlış anlaşılmalar kısmen giderilmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade dün düzenli bir basın toplantısında İran ile Suudi Arabistan arasında 5. tur görüşmelerin Irak'ın ev sahipliğinde düzenleneceğini işaretle iki ülke arasındaki anlaşmazlık konusu olan dosyalara rağmen maslahat temelinde çabalar ve görüşmelerin sürdürülebilir ilişkiler için süreceğini kaydetti.
Kuşkusuz bölgedeki yabancı unsurlar İran ile komşu ülkeler arasında sıcak ilişkilerin kurulmasına karşılar. Amerika ve İsrail'in anlaşmazlık çıkarma, İranofobiyi yayma ve böylece kendi silahları satmak için pazar oluşturmaya yönelik ortak stratejisini herkes iyice biliyor. Amerika'nın İran'a karşı azami baskı kampanyası aynı politikanın bir parçası sayılıyor. Tahran, komşuları ile en iyi münasebetleri de kurma peşinde. İran Dışişleri Bakanı'nın Maskat ve Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret, bu münasebetlerin korunması ve güçlenmesi adına önemli bir gelişmedir. Umman ve Katar birçok bölgesel konularda İran ile yakın işbirliği içinde olup pratik eylemlerde bulunmuşlardır. Her iki ülkenin yaklaşımları özellikle nükleer anlaşmanın korunması gerektiği noktasında Tahran'ın görüşlerine yakın olmuştur. Umman ve Katar yetkilileri İranlı mevkidaşları ile görüşmelerinde tüm ülkelerin nükleer anlaşmaya tam şekilde uymaları gerektiğini tekrar etmişlerdir. Umman yetkilileri kendi siyasi yaklaşımlarında her daim iyi niyetli diplomasi alanında ilerleme kaydedilmesine vurgu yapmışlardır. Bu özellik Tahran ile Maskat arasında siyasi konularda bakışta da daha fazla yakınlaşmaya yol açmıştır. Amerika Stanford Araştırma Enstitüsü bir süre önce bir yazıda Umman Kraliyeti'nin Fars Körfezi ülkeleri ile anlaşmazlıklar konusunda tarafsız kaldığını belirterek Maskat'ın mükemmel bir diplomasiye sahip olmayı ve kendisi için özel ilişkiler kurmayı başardığını, bu sayede birçok münakaşalarda iyi bir aracı olabildiğini vurguladı. Bu çerçevede İran ve Umman'a münasebetleri şimdiye kadar her daim sürdürülebilir bir şekilde büyüyerek gelişmiştir. İki ülke yetkileri her zaman uluslararası arenada, ikili ve bölgesel konularda birbiriyle diyalog ve görüş tahtisi içinde olmuşlardır. Nitekim Umman Krallığı Yardımcısı Fehd bin Mahmud Ali Said'in dün İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülkenin yakın ve kardeşçe ilişkilerine işaretle Umman'ın bölgede ülkelerin yakınlaşması için rol ifa etmeye hazır olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Putin'in Kazakistan olayları hakkındaki uyarısı etrafında. Rusya Devlet Başkanı Putin, KGAÖ toplantısında yaptığı açıklamada bazı iç ve dış grupların Kazakistan'ın durumundan faydalanmaya çalıştığına işaretle, bölgede sözde renkli devrimlere izin vermeyeceklerine vurgu yaptı. Rusya Devlet Başkanı toplantıda yaptığı konuşmada Kazakistan'daki olayların dış kaynaklı müdahale için ilk ve son çaba olmadığına işaretle, eğitim görmüş teröristlerin Kazakistan'da kargaşa ve kaos çıkarmak için girişimlerini başlattığını ve bu ülkenin iç güvenliğini etkilediğini vurguladı. Kazakistan'da son sıralarda yaşanan olaylara göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyarı içerikli açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu. Yeni miladi yılın ilk günlerinde Kazakistan'da yakıta zam getirmesi ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eylemler başladı. Çok geçmeden eylemler şiddet ve çatışmaya dönüştü. Durumun kötüleşmesi üzerinden bir gün geçerken Kazakistan güvenlik güçleri ve ordusunun olayları kontrol altına almakta başarısız kalması üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden resmen yardım talebinde bulundu. Bu örgütün toplu kararının ardından Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus başta olmak üzere ve ülkelerden barış güçleri harekete geçecek bu ülkede yeniden kısmen huzur sağlamaya başladılar. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün en önemli üyesi olarak Rusya, Kazakistan'daki son olaylar ve eylemlerin bu ülkenin güvenliği ve istikrarını bozmak için dışarıdan organize edilen bir çaba olarak görüyor.
Moskova defalarca Batı'nın bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde renkli devrimler yapmaya ve olaylar çıkarmaya çalıştığı noktasında uyarıda bulunmuştur. Üst düzey siyasi ve askeri Rus uzmanları Batı'nın bu ülkeye yakın havzada yer alan ülkelere demokrasi ihraç etme ve kadife devrimi gerçekleştirmeye dönük çabalarının bu ülkelerdeki istikrarsızlığın esas nedeni olduğuna inanıyorlar. Rusya Devlet Başkanı Putin de bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde toplumsal ve siyasi itirazlar yoluyla yönetimlerin düşürmesinden endişe duymaktadır. Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerin verdiği çaba ve faaliyetler Sovyetler Birliği'nin eski üyeleri sayılan ülkelerde kadife devrimleri gerçekleştirme doğrultusunda sayılıyor ki her daim Rusya tarafından sert şekilde eleştirilmiştir. Kazakistan'da ise ancak itirazlar sivil hareketin ötesine geçerek şiddette aslında silahlı isyana dönüşmüştür. Rus yetkilileri Amerika'nın Kazakistan'daki olayların arkasında olduğuna inanıyor. Nitekim Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada Kazakistan'daki geniş çaplı olayların Amerika'nın Afganistan'da askeri güçlerini çekmesinden sonra radikal eylemlerin artmasına denk geldiğini bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasına tepki gösteren Moskova, Kazakistan'daki olaylara karışanların sıradan insan değil, terörist olduklarını işaretle Kazakistan devlet organlarının olayları kontrol altına alabileceğinden emin olduklarını bildiriyor. Rusya'nın Kazakistan'daki olaylarla ilgili yaklaşımı Çin tarafından desteklenmektedir. Nitekim Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde her iki ülke Kazakistan yönetiminin ülkede anayasal çerçevede düzenin sağlanması için çabalarını kararlı şekilde desteklediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Türkiye'de yeni yapılan bir anket sonucuna göre bu ülke vatandaşlarının %60'ı başkanlık sisteminin başarısız olduğuna inanıyor değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de 20 ilde yapılan anket sonuçlarına göre sadece katılımcıların %24.3'ünün başkanlık sisteminin başarılı bir sistem olduğunu söylediler. Türkiye'de muhalefet ülkede patlak veren ekonomik kriz sebebiyle erken seçimlerin düzenlenmesini istiyor ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin bu çağrısını her defasında reddetmiştir. Dün de erken seçim gündemiyle ilgili değerli dinleyiciler sizler için bir röportaj hazırlamıştık. Bugünkü sohbetimizde konuyla alakalı AK Parti'nin Türkiye'de izlediği 19-20 yıllık bu politikasını konuşmak istiyoruz. Ne kadar başarılı olup olmadığı konusuna yanıt arayacağız. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
AK Parti'nin Türkiye'de 19 sene boyunca, 20 sene boyunca izlediği politika kendisine hangi alanlarda zarar verdi sizce?
Bence AK Parti öz hayatında sabit bir demokratik ideoloji ve sabit bir çizgini devam ettirmeyip ilk gelende bir kapsayıcı Türk halkın bütün halkları, orada Kürtleri ve bütün azınlıkları, o cümleden Cəfərləri, Əlevileri, başka milletleri, demokratlar orada olan yani millet azınlıkları ve hem de məzhəb azınlıklarının hamısını kapsayan, onların hamısını bağına basan bir parti kimin görsendi ve Erdoğan'ın da söhbətleri onu göstərdi. Şayet bu milli görüşten geldiği için hala da o taraftan Rifah Partisi'nden gelen bir təfəkkür idi. Bəli, getdikdən belə olmadı. Getdikdən bir demokrat liberal ve demokratik ve eyni halde insan haklarını savunan bir partiden ve komşularından, bütün komşuların hamısıyla sefir sorun isteyen ve hamıyla münasibetler kuran ve milletleri mezheb ve din ve millet demeyip hamına eyni gözle bakmak bir siyasetiyle geldi ve evvelde de öyle bir siyasetler sürdü ve demokrat sefir sorun komşularından da iddia eledi. Bəli, bir müddətdən sonra biz gördük ki, belə olmadı. Eyni halda iqtisadi baxımdan da milletin demokrat hamısından himaye eləmək və hamının mənfəətin müdafiə eləmək. Eyni halda Cənab Erdoğan özünün və ailəsinin də Türkiyənin belə sırvət və mal varlığı çox olan ailələrdən olmadığını önə sürən bir şəraitdə oldu gəlmələri və ilk illəri. Bəli, sonralıqda indi görürük ki, belə deyil. Türkiyə xarici siyasətdə bütün qonşuları ilə problemi var və xüsusən Suriyədə tam bir məzhəbsal bir savaş apardı və xüsusən onun Ən-Nüsrədən, Əhrar-ül-Şamdan, həmidənəm, hətta Əl-Qaida qruplarından və hətta Daişdən himayəsində biz gördük ki, nə qədər bəlli oldu və dünyada bunu hamı qınadı və qonşular da həmçinin və bu Yunanla ixtilaflar, başqa ölkələrlə ixtilaflar da çox önə çıxdı və Türkiyənin indi xarici siyasətində olan problemləri biz görürük. Bütün qonşularla sorun, indi bütün qonşularla sorunu var. Daxildə də həmçinin, daxildə də bütün millətlər, bütün azınlıqlardan himayə indi gedib millətçi bir çox qatı millətçi MHP ilə müttəhid olub və bugün keçmişdə MHP-nin çıxan söz, ağzından çıxan sözləri biz AKP-nin vaxtını dəstəkləyənlərdən və onun analistlərindən biz eşidirik, həm mediada, həm yazdıqlarından və həm hətta Cənab Erdoğanın ağzından çıxan söhbətlər. Yəni bunlar göstərir ki, AKP bir istiqamətdə hərəkət etməyirdi. Və təbiidir ki, bu Türkiyə ən böyük itki ki, AK Partinin hakimiyyəti verib, bundan ibarətdir ki, Türkiyə keçmişdə şayad Atatürk çizdiyi siyasət əsasında qonşularla çox demoklar elə qoşulmurdu və çalışırdı Türkiyə Cumhuriyyəti dünya bunu anlasın ki, bu Osmanlı bir emperyasının varisi deyil, Osmanlı siyasətində təqib etmir və Osmanlı siyasətinin təbiidir ki, Osmanlıların siyasəti bölgədə qonşularından, bir çox xalqlarından, bir çox millətlərindən problemli idi. Vəli Cənab Erdoğanın siyasəti bunu göstərdi ki, yenidən Osmanlını diriltmək və xortlatmaq. Bu təbiidir ki, başqa xalqları çox təşvişə saldı və yenidən Türkiyənin, Osmanlının da düşmənləri, müxalifləri Türkiyə ilə müxalif mövzəyə döndülər. Bu ən böyük itirdiyi idi. Yəni Türkiyə Cumhuriyyəti simasın və imicin itirdiyi. demokrat AK Parti ilə. Bəli, AK Parti eyni halda Türkiyədə bir dövrdə hökumət bir iş üstə gəldi ki, bölgədə gedən siyasətlər, Amerikanın bölgədə apardığı siyasətlər, yəni Orta Doğuda apardığı siyasətlər, Sovetin dağılmağı və başqa məsələlər, bunların hamısı Türkiyə bir şərait yaratdı ki, Türkiyə dövləti və Türkiyə hökuməti bir iqtisadi dirçəliş əldə elədi və bu iqtisadi dirçəlişdən AK Parti bu yəni bu zamandan, bu vaxtdan, yəni bəlkə də bundan demək olar baş-başa gəldi bu zamanla AK Partinin hökuməti və iqtisadi cəhətdən Türkiyə qazandırdı və Türkiyə eləyə bildi özün keçmişdə bir yoxsul və millətinin çoxu çox çətin və demək olar fəqr və yoxsulluq şəraitində yaşayan bir ölkədən bir münasib mütəvəssit orta gəlir bir dövlətə çevrilsin və bəlkə bəzi sahələrdə bölgədə əvvəlinci rolu oynasın. Amma təbiidir ki, müxalifətin də buna söhbəti var. Müxalifətin iddia edədikləri budur ki, AKP hökuməti, beton hökuməti idi. İndi yenidən Türkiyədə onlar apardıqları bütün işlərin hamısını nəzərdə alanda Türkiyənin itirdikləri ilə bərabər onlar bir az da az gətirər. Bu mənaya ki, Türkiyədə indi hüdud 500 milyard dolara qədər Türkiyənin xarici borcu var, müstəqim qeyri borcu, yəni orada Türkiyədə qoyulan sərmayələrə onlara təhvil eləyiblər ki, dolarla xarici variyyətə ilə xarici dəvizlə onları ödəsinlər, onların faizlərini də ödəsinlər. Onlar deyirlər ki, 100-150 milyard dolarda dövlət əmlakın AKP-yə satıb və bunların hamısını nəzərdə alanda 5-600 milyard dolar pul edir. Bu 5-600 milyard dolar Türkiyə indi boşluq olub. Ya malın satıb, ya da boşludur. Bunun hamısını nəzərdə alanda AKP hökumətində bütün çəkilən yollar, görünən işlər, körpülər filan hamısını nəzərdə alanda bunu ödəmir. Və bir az da bəlkə də Türkiyə zərər eləyib, yəni bunları nəzərdə alanda. Eyni halda başqa məsələ də budur ki, Türkiyə keçmişdə bir çox xam maddə özü istehsal eləyirdi, xüsusən tarım sahəsində, heyvandarlıq sahəsində çox özü tüketici malları özü üretə bilirdi. İndi bu baxımdan da Türkiyəyə çox tənqidlər var AKP hökumətinə. AKP hökuməti əsasən ticarət bir bazasına dönüb və bu da ola bilər ki, Türk xalqının gələcəkdə daha çox sıxıntıya soxsun.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifi.
Yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de başkanlık sistemine karşı çıkanların artması ve genel olarak AK Parti'nin Türkiye'de izlediği 19-20 yıllık politikası ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kehan gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Viyana müzakerelerinden İran'ın önerdi, doğru öneriler yüzünden doğru yolla ilerlediğini vurgulaması, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in Tahran yönetimi Aşgabat'la ilişkileri geliştirmeyi olumlu karşıladığını söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İslam İnkılabı, Muhafızlar Ordusu, Kutsal Sanmanan eserlerini koruma ve yayınlama koruma başkanı General Ahmet Haktalep'in Şehit Süleyman'ı hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kutsal Savunmanın Eserlerini Koruma ve Yayınlama Kurumu Başkanı General Ahmet Haktalep, Kutsal Savunma Ravileri Şehit Süleyman Mektebi'ni rivayet edeceklerini açıkladı. Pazartesi günü Tahran'da düzenlenen 4. İnkılap ve Kutsal Savunma Ravileri oturumunda konuşan General Haktalep, İran tarihinde hamaset yazanların bu bölümünde tarih yazanlarının anlatılması için Şehit Süleymani Mektebi ve direniş ravileri organize edildiğini belirtti. Oturumda Mustazaflar Gönüllü Seferberliği Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Süleymani de yaptığı konuşmada kutsal savunma ravileri post-korona döneminde de dayatılan 8 yıllık savaşı rivayet etme programlarını düzenli bir şekilde icra etmeleri gerektiğini kaydetti. General Haktalep sözlerine şöyle devam etti. Kutsal savunma yıllarını ve direniş cephelerini rivayet etmek çeşitli açılardan İran İslam Cumhuriyeti için önem arz ediyor. Zira geçmişte kolay kolay göz ardı edilemeyecek sebeplerden ötürü İran milleti ağır ve telafisi mümkün olmayan zararlara uğradı. Kutsal savunmayı rivayet etmek İran milleti için büyük önem arz ettiğini kaydeden General Haktalep, kutsal savunma sadece İran milletinin tarihi hafızası, bu onurlu günler ve hamasetlerle dolup taşması için değil, aynı zamanda bu milletin ve İslami nizamın düşmanlara karşı gelecekte yolunun güvence altına alınması için rivayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
İttilat gazetesinde işgalci Amerika'nın Suriye'nin Haseke kırsalında petrol rafinerisi kurduğunun bildirilmesi, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyuddin'in direnişin her zaman Lübnan ulusal kültürünün önemli bir parçası olmaya devam edeceğini duyurması gibi haberleri yer verirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Sari, saldırgan Suudi İttifakı en yeni skandalında Yemen ordusu ve halk gücüne ait füzelerin yerine Irak'ta Amerika'ya ait füzelerin görüntüsünü yayımladığını ifşa etti. Pazartesi günü Twitter hesabında bu bağlamda bir açıklama yapan sözcüsü Sari şöyle yazdı. Saldırgan Suudi İttifakı'nın sözcüsü Türki Maliki açık bir skandala imza atarak Hudeydi Limanı'nda bazı füzeleri tespit ettiklerini iddia etti. Oysa yayınlanan görüntüler Amerika'nın Irak'taki füzelerine aitti. Sözcü Sari, gerçekleri ters yüz göstermek ve kamuoyunu saptırmak saldırgan Suudi İttifakı'nın zati özelliği olduğunu, ancak yalancılar sonunda rezil rüsva olduğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İslam İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celalnel'in Cumhurbaşkanı reisinin Rusya'ya düzenleyeceği ziyaret hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin yakında Rusya'ya düzenleyeceği ziyarete değindiği açıklamasında, söz konusu ziyaretin İran ve Rusya arasındaki yeni ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. İslam'ın bildirdiğine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin yakında Rusya'ya düzenleyeceği ziyaretin çeşitli boyutlardan önem arz ettiğini vurguladı. Celali açıklamasının devamında şunları kaydetti. İran, İslam İnkılabı'nın zaferi ulaştığı günden itibaren geçen 43 yıllık süre içinde sürekli kendi bağımsızlığına önem verirken, Amerika'nın başını çektiği Batı hegemonyası karşısında dik duruş sergilemiştir. İran'ın tek taraflılığa karşı yürüttüğü siyasetlerine değinen Celali, tek taraflılığa karşı yürütülen çabalar sayesinde bugün Amerikalıların Batı Asya'dan geri çekilmesine şahit oluyoruz. Ve bu geri çekilme girişimi İran ve tek taraflılığa karşı olan taraflar için büyük bir başarıdır diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Türkçe Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Türkçe Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda. İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2021 yılında Suriye'nin en önemli gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerine gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 2021 yılında Suriye'nin en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Suriye 2021 yılında iç ve dış politika alanlarında önemli gelişmelere sahne oldu. Suriye'de son 10 yılda ikinci kez Cumhurbaşkanlığı seçimleri 26 Mayıs 2021'de düzenlendi. Bu seçimlerde Sosyalist Birlik Partisi'nden Abdullah Sorum Abdullah ve muhalif çevrelerinden Mahmud Ahmet Meri, Suriye Cumhurbaşkanı Bişar Esad ile rekabet etti. Seçimlere Rusya ve İran'dan heyetler gözlemci olarak katıldı. Seçimlerin sonunda yapılan açıklamada Beşar Esad oyların %95 kadrini kazanırken dördüncü kez ard arda Suriye Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Esad 7 yıl daha iktidarın başında kalma hakkını kazandı.
Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli ve başarılı bir şekilde düzenlenmesi Şam yönetimi için önemli bir kazanımdı. Bu seçimlerin önemli noktası düzenlendiği coğrafyaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Suriye coğrafyasının büyük bir bölümünde düzenlendi. Seçimler hatta Türkiye ve desteklediği milis güçlerin işgali altında bulunan Ras el Ayn, Afrin ve diğer bölgelerde ve yine teröristlerin kontrolünde bulunan İdlib'de bile düzenlendi. Suriye yönetimi ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü altında bulunan Haseke ve Kamışlı gibi bölgelerde de seçim düzenledi.
Suriye siyaset meseleleri uzmanı Cuma İsa bu konuda şu değerlendirmede bulundu. Uluslararası toplum yurt içinde ve dışında Beşar Esad'ı seçmek için seçimlere yoğun bir şekilde katılmadan hayrete düştü ve özellikle düşmanların Suriye'yi ve liderine devirmek üzere uyguladıkları planların başa çıktığını itiraf etmekten başka hiçbir çareleri olmadığını anladı. Nitekim şimdi seçimlerden sonra Arap dünyasında dolaylı bir şekilde Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için olumlu bir atmosferin şekillenmekte olduğuna şahit oluyoruz. Oysa bundan önce herkes Suriye yönetiminin devrilmesini ve direniş eksenliğinden çekilmesini istiyordu.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise seçimleri kazandıktan sonra yaptığı açıklamada yarından itibaren hemen işin yeni merhalesine geçerek Suriye yeniden inşa etme umudunu artırmaları gerektiğini belirtti. Gerçekte Esad Suriye'nin yeniden inşa edilmesini yeni yönetimin en önemli gündem maddesi olarak açıkladı. Bilindiği üzere Suriye ekonomisi 10 yıllık savaşın ardından adeta çöktü. İşsizlik, enflasyon, yoksulluk, medeni ve iktisadi altyapıların yıkımı hepsi bu savaşın sonuçlarıydı. Bu arada Suriye'nin milli para birimi de büyük oranda değer kaybına uğradı ve temel ürünlerin fiyatlarında fahiş artışta Suriye halkının yaşam koşullarını ağırlaştırdı.
Suriye'nin Hüseyin Arnuz Başbakanlığındaki yeni kabinesi 14 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Esad huzurunda yemin ederek göreve başladı. Suriye Cumhurbaşkanı Esad 10 Ağustos'ta Arnuz Başbakanlığındaki 30 bakandan oluşan yeni kabineyi onayladı. Yeni kabinede eski kabineden sadece 3 bakan değişti. 2 devlet bakanı da kabineye eklendi. Bir başka ifade ile yeni kabinenin 27 bakanı Başbakan Arnuz'un önceki gelen Haziran ayında kurduğu kabinede görev yapan bakanlardan oluşuyordu.
Suriye'de siyasi gelişmelere paralel olarak güvenlik gelişmeleri de devam etti. Askeri sahada Suriye ordusu 2021 yılında teröristlerin işgali altında bulunan bazı bölgeleri kurtarmayı başardı. Ancak geçen sene İdlib'i kurtarma harekatı Amerika ve bazı bölge ülkelerin sabotajları yüzünden gerçekleşmedi. Askeri açıdan teröristlerin işgalinde bulunan birçok bölge İran, Rusya ve direniş ekseninin destekleriyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonları iki cephede ilerledi. Bir cephede Suriye ordusu müttefikleriyle birlikte ülkenin batı ve kuzey batısında büyük ilerleme kaydederken İdlib'in çevresine yaklaştı. Bir başka cephede de yine Suriye ordusu doğu ve kuzeydoğuya doğru ilerledi ve aynı İsa bölgesine girerek Rakka eyaletinin yakınına kadar ilerledi.
Tahran Radyosu.
Bu arada 2021 yılında Türkiye ve Amerika'nın Suriye'nin kuzeyi ve doğusuna yönelik müdahalelere de devam etti. Amerika'nın desteklediği Suriyeli Kürt milisler, Washington'un koruması altında Suriye'nin enerji kaynaklarını taran etmeyi sürdürdü. Bu süreçte işgal edilen bölgelerde Suriye halkı ile Kürt milislerinin arasında birçok kez çatışma yaşandı.
2021 yılında Suriye'de yaşanan önemli gelişmelerden biri de dış politika alanında oldu. Son 10 yılda Suriye en ağır baskılar uygulayan, hatta terör örgütlerini destekleyen bazı ülkeler Şam yönetimiyle diplomatik ilişkilerini ihya etmeye başladı. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı da Suriyeli mevkidaşı ile görüştü ve iktisadi işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.
Suriye ve Irak inşaat, konut, yatırım, eğitim ve turizm gibi alanlarda 8 iktisadi işbirliği anlaşması imzalarken ikili ilişkilerin ufkunu geliştirdi. Suriye, Ürdün, Mısır ve Lübnan Petrol ve Enerji Bakanları 8 Ağustos tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenledikleri oturumunda Mısır'dan Lübnan'a doğalgaz sevkiyatının yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Suriye ve Lübnan yetkilileri Şam'da düzenledikleri oturumlarda Suriye yönetimi Mısır doğalgazı ve Ürdün'ün elektrik enerjisini Suriye üzerinden Lübnan'a sevk edilmesi yönündeki Lübnanlı yetkililerin talebini kabul etti. Bu arada Suriye ve Ürdün arasındaki ortak sınır da yeniden ticarete açıldı.
Bundan başka Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi de Lübnan'da yetkililere Washington yönetimi Ürdün'den Lübnan'a elektrik enerjisi vermeye karar verdiğini açıkladı. Amerika yönetimi bu kararı İran'ın Lübnan'a yakıt ihracatını engellemek üzere aldı ki bu da Şam yönetimi için Sezar Kanunu'nun hiçe sayılması bağlamında büyük bir zaferdi.
Suriyeli siyaset meseleleri uzmanı Cuma ise bu konuda şunları söylüyor. Bu anlaşmanın öneminden gafil olmamak gerekiyor. Bu karar başlı başına Sezar Kanunu'nun ihlali ve Şam yönetiminin tedrici zaferinin onayı sayılır. Amerika'nın bu kararı gerçekte direniş ekserinin zaferine ve Amerika'nın yenilgisini itiraf etmekte. Kuşkusuz bu yenilginin kökleri İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye üzerinden Lübnan'a yakıt yardım yapmasına dayanır ki sonuçta Mısır ve Ürdün'den Lübnan'a elektrik enerjisi ve doğal gaz verme kararı ile sonuçlandı.
Suriye'de en son gelişmede ise Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Ali Halife 30 Aralık 2021'de Vahid Mübarek Seyyar'ı ülkesinin Suriye'de diplomatik heyetin başkanı ve tam yetkili büyükelçi olarak atadı.
Muhterem dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerine gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kazakistan protestolarında ecnebilerin müdahalesi.
Muhterem dinleyiciler, son günlerde Kazakistan'da halkın protesto eylemleri üzerine hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kazakistan'da halkın protesto eylemleri bu ülkenin Cumhurbaşkanı protesto eylemlerine gösterdiği tepkide taşıtlara satılan LPG'ye yaptığı zamdan geri adım attığı halde tüm hızıyla devam ediyor. Bundan önce Kazakistan yönetimi 1 Ocak 2022'den itibaren LPG fiyatlarına %100 zam yaparak 60 tengeden 120 tengeye çıkardı. Kazakistan'a milli para birimi olan her 436 tenge 1 dolarla eşdeğerdir. Gerçekte bundan önce Kazakistan'da araç sahipleri her litre LPG için 14 sentten daha az bir parayı ödüyordu. Nursultan yönetimi ise bu rakamı 27 sente yükseltmek istedi. Kazakistan 3 çeşit fosil yakıta üreterek dünya piyasalarına ihraç ediyor. Kazakistan günde 1.8 milyon varil ham petrol, 1 milyon ton civarında taş kömür ve 32 milyar metreküp doğal gaz üretiyor.
Öte yandan Kazakistan yönetimi yakın gelecekte bu ülkede yeni bir petrokimya kompleksi açmayı planlıyordu. Bu kompleksin yıllık yakıt ihtiyacı 550 bin ton LPG olarak açıklandı. Nursultan yönetimi kompleksin ihtiyacı olan LPG'yi karşılamak için ya doğal gaz ihracatını azaltmak ya da fiyatları yükselterek Kazakistan halkını araçlarında benzin kullanmaya teşvik etmek zorundaydı. Halkı benzin tüketmeye teşvik etmek Kazakistan'da doğalgaz tüketimini azaltacak yöntemlerden biriydi. Öte yandan Nursultan yönetiminin bu sorunu halletmek için düşündüğü bir başka yöntem ihracatı azaltmaktı.
Kazakistan Bakanlığı Kurulu sorunu çözmek için araçların kullandığı gazın fiyatını artırma yurunu seçti. Ancak LPG fiyatının 60 tengeden 120 tengeye yükseldiği açıklandıktan bir gün sonra Kazakistan halkı geniş çapta protesto eylemleri düzenlemeye başladı. Bu açıklama Kazakistan'ın büyük kentlerinde halkın itiraz hareketini tetikledi. Son bir haftada Kazakistan'da medya organlarında çıkan haberler ve örneğin güvenlik güçleriyle protestocuların arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin ölmesi veya yaralanması, devlet kurumlarının binalarının yakılması, marketler ve mağazaların yağmalanması, Tokayev yönetiminin istifa etmesi, Cumhurbaşkanı Tokayev'in rezidansının yakılması gibi olaylar Kazakistan'ın öfkeli halkının Nur Sultan yönetiminin zam kararına gösterdiği tepkilerin küçük bir bölümüydü. Kazakistan halkı zam haberinden bir gün sonra yani 2 Ocak'tan itibaren sokaklara dökülerek hükümetin kararını protesto etmeye başladı.
Kazakistan'da halkın hükümet karşıtı protestoları üzerine Tokayev hükümeti istifa etti. Çok sayıda siyasi ve güvenlik yetkilisi görevden alınarak yeni yetkililer atandı. Ancak Cumhurbaşkanı Tokayev'in zam kararını geri almasına rağmen Kazakistan'da protesto eylemleri yatışmadığı gibi daha şiddetli bir şekilde devam etti. Kazakistan halkının itiraz hareketi devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev toplu güvenlik anlaşması kurumundan yardım talebinde bulundu.
Toplu güvenlik anlaşması kurumunun dönem başkanı ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, Nur Sultan yönetiminin talebini kabul etti. Kazakistan İçişleri Bakanlığı son huzursuzlukların sırasında 3000 protestocu gözaltına alındığını, 26 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu arada uzmanların ve politikacıların Kazakistan halkının başlattığı itiraz hareketinin uzaması hakkında yürüttükleri tahminler bir yana yaklaşık 30 yıl iktidarın başında bulunan eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in döneminde Kazakistan halkının iktisadi durumu önemli oranda gelişti ve bu ülkenin orta sınıfı büyük gelişme kaydetti gerçeği göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir.
Kazakistan'da orta sınıfın gelişmesine paralel olarak bu ülkenin batı yandaşı özel sektörü de gelişmeye başladı. Öyle ki hali hazırda Kazakistan'da 22 bin özel teşekkülün kurulduğu ve faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Ancak bu teşekküllerin hepsi batı yandaşı olduğu ve yine Rusya'nın Kazakistan'daki varlığına karşı çıktığı ifade ediliyor. Bu yüzden Kazakistan'da Rusya taraftarları söz konusu teşekküllerin tümünün kapatılmasını istiyor. Yine Rusya taraftarları Kazakistan'ın sözde Türk dilini konuşan ülkelerin birliğinden de çekilmesini istiyor.
Tahran Radyosu.
Her halükarda Kazakistan'da hükümet karşıtı protesto eylemlerin devam etmesi, bağımsız siyaset çevrelerinde protestoların hakkında kuşkulara yol açtığı anlaşılıyor. Gerçekte başta Amerika olmak üzere Kazakistan gibi Orta Asya Cumhuriyetlerinde pek fazla nüfuzu bulunmayan batılı devletlerin protestocuları kışkırtmakta aktif rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Kuşkusuz Amerika ile başlığındaki bu ülkeler hala başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya ülkelerinde kadife devrim hayalini yaşıyor. Oysa batılı devletlerin bundan önce Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan'da yaptırmak istedikleri kadife devrimlerinde başarısız oldukları biliniyor.
Bu doğrultuda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkesinde cereyan eden son huzursuzluklardan ecnebi müdahalesi söz konusu olduğunu ve yine protestocuların silahlandırıldığı yönündeki son açıklaması, batılı ülkelerin Kazakistan'ın Rusya eğilimli hükümetini devirmek istedikleri veya en azından Rusya'yı yeni bir cephede uğraştırmaya çalıştıkları düşüncesini güçlendiriyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Tokayev bir açıklama yaparak Toplu Güvenlik İşbirliği Kurumu'nun barış gücü Kazakistan yönetiminin talebi üzerine geçici olarak bu ülkede konuşlanacağını belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde tam huzur sağlanıncaya dek Toplu Güvenlik Anlaşması Kurumu'nun barış gücü Kazakistan'ın çeşitli kentlerinde bulunacaklarını, bu gücün büyük bir bölümü Rus askerlerden oluştuğunu kaydetti. Tokayev, bu güçler Rusya ve diğer komşu ülkelerden Nur Sultan yönetiminin talebi üzerine Kazakistan'a sevk edildiğini ve güvenliği temin etmek üzere geçici olarak Kazakistan'da kalacaklarını ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev gayet saygın bir ifadeyle Rusya ve diğer komşu ülkelerin barış gücü Kazakistan'ın misafiri olduklarını belirtti. Tokayev aynı zamanda son huzursuzlukları başka ülkelerde eğitim gören teoristlerin çıkardığını belirterek Almaty'de şiddet olaylarında 20 bin kadar teorist bu kente saldırarak kamu mallarına zarar verdiğini ifade etti.
İslam İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Kazakistan'da meydana gelen son olaylara gösterdiği tepkide Tahran yönetimi Kazakistan gelişmelerini titizlikle rasat ettiğini, bu ülkede ihtilafların diyalog yoluyla bir an önce çözülmesini ve ülkede huzurun yeniden sağlanmasını umduklarını belirtti. Bundan başka Kazakistan'ın komşu ülkeleri de Tokayev yönetiminin bu krizi barışçıl bir şekilde çözümlemesini temenni etti.
İran'dan sonra Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin de bir açıklama yaparak Pekin yönetimi Kazakistan'ın sorunların üstesinden gelebilmesi için elinden geleni yapacağını ve bu ülkede şiddet ve isyanı kışkırtan yabancı odaklara kesin karşı olduklarını belirtti. Çin yönetimi bu açıklamayı Kazakistan'da tırmanan protesto eylemleri üzerine yaptı.
Rusya yönetimi de ecnebi odakları Kazakistan halkını protesto eylemi düzenlemek üzere kışkırtmakla suçladı. Bu arada Rusya barış gücü Kazakistan'ın Almaty Havalimanı'nın kontrolünü ele aldı.
Rusya ve Çin gibi bölgenin güçlü devletleri batılı ülkelere Kazakistan'ın iç işlerine müdahale etmekte suçlarken bazı batı yandaşım uzmanlar bu süreçte Kazakistan halkının rolünü ön plana çıkarmaya çalıştı ve Rusya'nın politikalarını protestoların esas etkeni gibi göstermek istediği belirtilmeli. Oysa Rusya zaten bölgede bulunuyor. Fakat başta Amerika olmak üzere batılı devletler hatta binlerce Kazak halkının ölümü pahasına Orta Asya bölgesine nüfuz ederek Şom hedeflerine ulaşmaya çalıştı, ortada duran kesin gerçektir.
Değerli dinleyiciler, son günlerde Kazakistan'da halkın protesto eylemleri üzerine hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim, Nebevi, Hadis ve Vecizler'de benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 37. Nurlu Hikmetli Sözünde şöyle buyuruyor. Şam'a sefer ederken geçtiği Ambar şehrinin büyükleri saygı ifadesi olarak atlarından inip önünde koştuklarında "Bu yaptığınız nedir?" diye sordu. Onlar "Bu bizim adetimizdir. Emirlerimizi böyle ulularız." dediler. İmam şöyle buyurdu. Vallahi emirleriniz bundan faydalanmamaktalar. Böyle yapmakla dünyada kendinize zahmet veriyorsunuz. Ahirette de bu işinizle sefil olacaksınız. Arkasında azap olan meşakkat ne de zararlıdır. Ateşten emin olmayı beraberinde getiren rahatlık da ne faydalıdır. Eski zamanlarda genelde bir ülke veya bir kentin halkı hükümet büyükleri veya hükümranlara saygı gösterişi için aslında aşağılayıcı bir harekette bulunuyorlardı. Hazreti Ali Aleyhisselam da Şam'a giderken İslam ordusunun geçtiği yol üzerindeki kent sakinleri de Emirül Mü'minin ve ordusunu karşılıyorlardı. Yolun üzerindeki Anbar kenti halkı da eski gelenekleri üzerine hareket ettiler. Böylece imam ve beraberindekilerin kente girişiyle halk atlarından inip imam ve ordusunun önünde koşmaya başladılar. Böylece halkın aşağılanmasını ve hükümranların suistimal edilmesini hatırlatan çirkin bir sahne ortaya çıktı. İnsanlığın kerameti ve şanından uzak olan bu yanlış geleneği gören Hazreti Ali Aleyhisselam, bunu neden yaptıklarını sorunca halktan bazıları kendi yaptıklarını savunmaya kalkışarak, "Biz kendi hükümranlarımıza böyle saygı gösteriyoruz ve duygularımızı böyle ifade ediyoruz," dediler. İltifat yapılmasını sevmeyen ve hükümet yapısında fırsatçılar ve pohpohçular için yer olmayan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam onları üç sebepten dolayı bu işten sakındırdı. Birincisi, hükümranların bu işten hiçbir akıllıca çıkarları olmadığı, bunun ise onların kibirlenmesi ve gurura kapılmasına, dolayısıyla kendilerini kaybetmelerine sebep olabileceğidir. İkincisi ise bununla halkın büyük zahmete kapılması ve o hengamede zayıf olanların ayaklar altında kalarak zarar görmesidir. Üçüncüsü ise bu salih olmayan hareketin ahirette sorun oluşturacağıdır. Zira bir nevi şirk sayılmasıdır. Eğer halk makul saygıyla yetinseler, hem hükümranlar ve yöneticiler kibirlenmez ve gurura kapılmaz, hem de halk aşağılanmayla beraber olan meşakkate katlanmak zorunda kalmaz, hem de ahirette başı dik olur. Buna benzer bir rivayette ise Emirül Mü'minin bir gün bineği üzerinde giderken bir grup o hazretin peşine düşerek hareket ederlermiş. İmam onlara bakarak kendisiyle bir işleri olup olmadığını sorunca, "Hayır ya Emirül Mü'minin, fakat sana eşlik etmeyi istiyoruz," deyince imam onlara hitaben, "Geri dönün,
Zira yayanın süvarinin yanında yürümesi biniciye fesada, gurur ve büyüklük taslamaya ve yürüyeni ise zillete sebep olur diye buyurmuştur. Gerçi bu sözlerin hedefi ise halkın kendi büyüklerine saygı göstermemeleri değildir. Hedef saygı gösterenlerin aşağılanmasına ve şahların gururlanarak kibirlenmelerine sebep olan hareketlerde bulunmamaktadır. Yoksa hangi durumda olurlarsa olsunlar insanların hürmetine saygı göstermek herkesin görevidir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini daha sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.